Ayrım 6. Sayfa 45. Kente ulaşan karayolundaki yolculuğumuz sırasında durmadan konuşuyoruz. Hafif bir sarhoşluk içindeyim ama ona soğukkanlı görünmeye çalışıyorum. Ölçülü, dingin. Galiba pek başaramıyorum. Havada beni her zaman olduğundan farklı kılan tehlikeli bir dalgalanma var. Dayatan, zorlayan bir yoğunluk. Sesim yabancı bir tınıyla, abartılı tonlamalar, yersiz vurgularla alçalıp yükseliyor. Seçtiğim sözcüklerin yan yana gelişinde engelleyemediğim bir uyumsuzluk, üstelik de gereksiz bir uzlaşma arayışı, bana yabancı, ılık, anaç bir duygusallık var sanki. Yüzünün düzgün hatlarını, hafifçe kemerli burnunu görüyorum yandan. Arabanın yarı eğik güneşliği yüzünün üst kısmına zeytuni gölgeler düşürüyor. Uzaklara gitmiş, düşünceye dalmış görünüyor sürerken. Kaç yaşında, kaç yaş genç benden, 8-10. Ne zamandır buradasın diye soruyorum. Tam 18 yıl oluyor. Nasıl geldin? Gelmek zorunda kaldım. 80 sonbaharında. Üniversiteyi burada mı okudun? Evet, her şeye yeniden başladım. Sen de Almanya'da okumuşsun. Deniz mi söyledi? Katalogdaki özgeçmişini okudum. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmişsin. Başımı çevirip ona bakıyorum. Bir erkeğe bu derece ilgi ve merakla bakmayalı ne kadar oluyor? Çok uzun zaman olduğu kesin. Peki, erkekler neredeyse ilgi alanımdan çıkmış ve ben kendi içimde kaybolmuşken bu kadar şeytan çekici bir adamı kim çıkardı karşıma şimdi? Neden kendimi bu kadar korunmasız ve bastırılmış hissediyorum şu an? Kendisine baktığımı sezip bir an başını bana döndürüp gülümsüyor. Yaramaz bir çocuğun bakışını, omuzlarını, boynunu, ensesini görüyorum. Bir başkasında itici olabilecek bu rahatlık, senli benlilik neden ona bu kadar yakışıyor? Kollarımı gizlenmek istermiş gibi göğsümde kavuşturuyorum. O kendinden çok emin gülüyor. Aramızda duran görünmez şeyi sezerek. Biçimlenmek ve görünür olmak isteyen, bunun için sabırsızlanan o dokunulmaz şeyi. Gülüşü, bütün olasılıklara açık, hem kararlı hem de garip bir biçimde sınırlı ve bu beni birden tatlı bir diriliğe, neşeye sürüklüyor. Ne konuştuğumuzun önemi yok. Kim olduğumuzun ve nereye gittiğimizin de. Böyle yan yana oluşumuz ne kadar güzel. Havaalanından kente giden yolda ilerlerken, geçmiş yazın hüznüne meydan okuyan türlü renkli, çılgın sonbahar ağaçları arasından geçiyoruz. Dallarda kıpırtılar, titremeler. Başkalaşan ısı ve değişen ışığın bastırdığı son tutkulu çırpınışlar. Yerlerde tohum zarfları, kozalaklar. Yakında gelecek soğuğa inat, yeniden yeşermekte olan otlar. Doğanın kendini kışa hazırlarken böylesine direnmesi her zamanki gibi dokunaklı ama içinde bulunduğum durum nedeniyle bu kez bana mevsimlerin döngüselliğini ve bütün kaçınılmazlıkları hatırlatıyor. Heykel sanatıyla uğraşan kadın sayısı fazla değil sanırım, diyor. Nedense erkek işiymiş gibi algılanıyor. Kadınlar seramiği toprakla oynamayı yeğliyorlar. Arada bir benim gibi çılgınlar da çıkıyor işte. Çılgın mısın sahiden? Söylediklerimi o kadar da ciddiye alma. Konuşmamızın gidişinde anlık bir kesinti oluyor. Bir sözcük ötekine bağlanmakta geç kalıyor. Evli misin diye soruyor birden. Hayır. Evlilik kadınlarda yaratıcılığı öldürebiliyor diye düşünülüyor. Ne dersin? Kiminle nasıl bir evlilik yaşadığına bağlı. Genelleme yapmak doğru değil. Neden evlenmedin? Bir kez evlendim. Kısa sürdü. Böyle mutlu musun? Ona ne diyeceğimi düşünüyorum bir an. Uzun zamandır üzerinde düşünmediğim bir şey bu. Neden söz ettiğini anlayamıyorum. Yanıtlanması olanaksız, yersiz, fazla ileri gitmiş bir soru. Donup kalmış gibi bekliyorum bir süre. Buna bir anda cevap veremem. Biraz düşünmem gerek. Mutlu değilim. Kendimi birisi için vazgeçilmez olduğuma inandırmaktan usandım. Hayatımda köklü bir değişimin eşiğindeyim ve şu ana kadar sandığımdan daha azını başarabilmekten hoşnut değilim. Diyebilir miyim ona? Hayır, hiç gerek yok. Bir saat bile olmadı daha tanışalı. Bu ne samimiyet? zor bir soru mu sordum? Mutluluk üzerinde fazla düşünmem. Yani insan genelde acılar, çözümsüzlükler, anlık sevinçler ve ruh dinginlikleriyle günlük kaygılar arasında akıp gidiyor. Şimdilerde huzurluyum. İniş çıkışlar ve geçici hevesler yok hayatımda nicedir. Anlık duygularla kalıcı olanları daha hızlı ve gözü pek bir biçimde birbirinden ayırabiliyorum. Neredeyse yarım asırlık bir geçmişi belleğimde taşıyorum ve bu bana yenilmezlik duygusu veriyor. Şu an neden bu kadar tedirginim öyleyse? Kendimle ilgili olarak yarattığım, kendi kendine yeten, başarılı, çağdaş kadın imgem bu kadar mı kırılgan? Bu yüzden mi bağlı kaldım Halo'a yıllar yılı? Yeşilköy'de pasaport kontrolü girişinde bıraktığım Haluk geliyor gözümün önüne. Sabah ışığı, güneş yanığı teninde parıldıyor. İnce, yağ yok bedeninde. Saçları epey ağarmış ama hala gür. Saç kesimi de gençliğinde olduğundan daha hoş. Yüzünün çizgileri yenilmez bir doğruculuğu, yaşanmışlığı yansıtıyor ama zengin deneyimine rağmen bazı konularda yeterince olgunlaşmış olduğu söylenemez. Büroya dönmüş olmalı. Öğle yemeğini atlamaz. Bir tabak salata, bir parça peynir ve bir dilim de kepek ekmeği koymuştur önüne çaycı kadın. Sağlığına düşkün. Yemeğini yerken teknesini ve biraz da beni düşünüyor olmalı. Bütün kadınları şefkatle seviyor, beni de. Dişçiden, elektrikten, fırtınadan korkuyor. Bu yüzden gizlice hor görüyorum onu. Oysa o böyle olmaktan utanmıyor ve kendinde hiçbir kusur bulmuyor. Hiçbir zaman olanaksızın büyüsüne kapılmamış, sahip olduklarını tutkuyla istememiş. Hayat bir rota çizmiş ona, öylesine yürüyüp gitmiş. Yine de arada bir, belli belirsiz bir hüzün tiryakiliğiyle genç, tutkulu Haluk'u 30 yıl önceki kendini özlüyormuş havasına girdiği oluyor. Başını, uzun boyu yüzünden omzuna doğru kırmış, dinleyen, düşünen o bilgece, dingin halini hatırlıyorum. Beni kabullenişi, acıma ortak oluşu ve gösterdiği sevgiden ötürü sevdim onu. Yanında, huzursuzluk ve korkularımdan kurtuldum. Bencillikten, tutkularımdan vazgeçmeye çalıştım. Seyirlik pencerelerin önünde durmayı öğrendim ve beklenebilir ve beklenmedik durumlardan uzak kaldım. Görüşleri, nezaketi, sevecenliğiyle bocalayıp duran duygusal yaşamımı dengede tuttu çok uzun zaman ve şimdilerde bana tenin geçiciliğini hatırlatıyor. Güçlükle kurulmuş dengelerin pek de sağlam olmadığını, en ufak sarsıntıda yıkılıp gidebileceğini de onunla öğrendim sonunda. Kapanan kapıların sesi kulaklarımda çınlıyor şimdi ama yine de yatağımda kimsenin olmayışından eksiklik duymuyorum. Huzurluyum. Sina'ya en doğru ve kestirme yanıtı verdim diye düşünüyorum hoşnutlukla. Evet, huzurluyum ve bu duygu beni üretken kılıyor. Hiçbir şey bunu ortadan kaldıramaz. Üretkenliğim sayesinde var olmanın ne demek olduğunu anladım. Elbette, Haluk'un da katkısı oldu bunda. Anlayış, dostluk, güven sözcükleri geçiyor aklımdan ve şu andaki durumumla hiç uyuşmayan bu sözcükleri çabucak basma kalıp ve anlamsız buluyorum. Biliyorum ki konu bir erkek olduğunda dostluk, heyecanın ve enerjinin tükendiği nokta. Hayal kırıklıkları ve kabullenmenin en işe yarar adı. Her şey nereden bakıldığına bağlı. Benimse üzerinde konuşmaya gerek duymadığım kendime ait bir düzenim var. Haluk'la ilişkimi sınırladım. Kendi yerimde, kendi hükümranlığım altında o birliktelikten daha güzel bir hayatım olacak. Her şeyi yeni baştan, olması gerektiği gibi düzenleyeceğim. Sorun yok. Hayır, hiçbir sorun yok. Ya sen? Diye soruyorum. Sen evli misin? Hayır, 6-7 yıldır yalnız yaşıyorum. Peki, söyle bakalım, sen mutlu musun? Sendekinin aynısından bende de var. İyiyim. Gülüyor. Birlikte gülüyoruz. Onun içten yalınlığı bana da bulaştı işte. Orman yolundayız hala. Ormanın içinde gürültü yok. Kesin, gerekli ve sıkıcı hiçbir şey yok. Buyruklar, kağıt üzerinde yasalar, savaş ve kıyımda. Her şey doğal, akışkan, zorlamasız. Ben de böyle yaşamak istiyorum. Özgür, kuralsız, gönlümce. Geçmiş yıllarıma pişmanlıkla doluyor içim. Nasıl oluyorsa beynimde kendi yaşamıma ışık tutan dev bir lamba yanıyor birdenbire. Yanlış yaşadım. En azından eksik bir hayattı benimki. Kendimi küçük şeylerin çekiciliğine, rahata bıraktım. Çok zaman kaybettim. Geçirdiğim zamanın hiç değilse yarısını bir bitki gibi bütün bağlardan, düşüncelerden, küçük kaygılar, kötülükler, kurallar, anlamsız hırs ve ilişkilerden uzakta yaşayabilmem gerekirdi. Biliyorum, sanat kadar isyankar ama hüzün verici bir arzu bu. Bende gizlice hep var olan yaşama çabası ve gereksiz tutkularla üstü örtülmüş olduğu için ortaya çıkamayan aşınmış bir duygu. Yaptığım heykellerde, resimlerde de uzlaşmazlık yok. Hiçbir başkaldırı, gözü karalık, dehşet yok. Görülmesi gereken bir dava yok. Kendini koyveriş, meydan okuma yok. Gizlilik, saklanma, ikircim. Öyle sanıyorum ama yok. Yaptığım işi ne kadar da abarttım şimdiye kadar. Kendimi nasıl da kastım öyle. Ne çok yoksun kaldım sıradanlıktan. Bütün bunları görmek için biraz hafife alınmak, eşit sayılmak ve gururdan soyunmak gerekiyordu demek. Belleğimden iç karartıcı gri alanlar, gün ışığında kas katı ayakta dikilen beton binalar, bir takım nesneler, kaba saba, sonsuza kadar çığırından çıkmış biçimler geçiyor. Kentlerin havasını boğan kükürtülü dumanlar, trafiğin iğrençliği, kaldırımdaki itiş kakış, acımasızlık ve umutsuzluklar. Lokanta artıklarıyla beslenenler, yoksulluklar, parklarda yatan kimsesizler, dayak yiyen kadınlar, tinerci çocuklar, çaresizlikler, cinayetler, hardal gazları, misket bombaları ve kıyımlar. Bütün bunlardan duyduğum dehşeti dışa vurabildiğim zaman özgür olabilirim ancak. Biliyorum ama ne yolla ve nasıl bir toplumda? Kendimden memnun değilim. Kimi zaman böyle kaçıp kurtularak yaşadığım için cezalandırılmak istiyorum. Ama korkuyorum. Güzelliğin ne olduğunu unutmaktan, niyetlerimin içerdiği tehlikeden, saklanmak zorunda kalmaktan ve güçsüzlüğümden. 20 yıl önce içine düştüğüm buğuntuyu tekrar yaşayamam. Böyle bir acıya ancak bir kez dayanılır. İkincisinde insan yaşayan bir ölü haline gelebilir. Kente giriyoruz. Bir köprü, geniş çiçek tarhları. Gökderenlerin gölgesinde göz alıcı iş yerleriyle dolu caddeler, renkli, ışıklı vitrinler, dev boyutlarda afişler, tam bir panayır gürültüsü. Açık havada kahve masalarında oturan bakımlı, şık giyimli insanlar, cadde boyunca gezinen alımlı kadınlar, koşuşturan çocuklar. Kentin zenginliği, karmaşası ve çılgınlığı görkemli. Limana bakan bahçeler içindeki güzel evleri geçiyoruz. Yan sokaklara sapıp uzun süre yol alıyoruz. Hava kapalı, kül rengi. Bulutlar hareket halinde. Tek tük yağmur damlaları düşüyor ön cama. Yağmur yağmaya çabalıyor da yağmıyor gibi sanki. Işık loş olmasına rağmen hava saydam. Seni özellikle kent merkezinden geçirdim. Hamburg'u daha önce görmüş müydün? Yıllar önce bir kez gelmiştim. Epeyce değişmiş. Yeniden kent dışına çıkıyoruz ve epeyce yol aldıktan sonra toplu konutlarla dolu bir mahalleyi geçip uykuya dalmış, mutlu bir beldeyi anımsatan, iki yanı ağaçlıklı, geniş sokaklardan geçiyoruz. Kesilerek biçimlenmiş, koyu yeşil, taflan çiftlerle ayrılmış bahçeler içinde, sıkışık düzende yan yana sıralanmış, balkonları ve pencereleri açelyalar ve salkım saçak küpe çiçekleriyle süslü, iki katlı evlerin arasında ilerliyoruz. Renkli parke taşlarıyla döşenmiş girişler, tuğlaya da beyaz boyalı duvarlar, yüksek çatılar, pencere içlerinde süsler, her şey bir film dekoru düzeni içinde yerli yerinde ve ölçülü biçili görünüyor. Saptığımız sokak, ilerideki göbekten sonra içinde küçük bir kilisenin bulunduğu genişçe bir yeşil alana açılıyor. Sina arabayı evlerden birinin önüne, kaldırımın kıyısına park ediyor. Bahçe girişinde önümden yürüyor. Parmaklıkları hanım elleriyle sarılmış bir kapıdan geçiyoruz. Uyanmaktan korktuğum bir rüyanın içindeymişim gibi izliyorum onu. yeniden geri gelen esintili bir ferahlıkla. Havadaki bu parlaklık, renklerdeki olgunluk, yaprak zenginliği içindeki kuşlar, bütün bu güzellik ve yabancılık başımı döndürüyor. Bir saat öncekinden farklı bir olduğumu hissediyorum ama nasıl bilmiyorum. Evin birkaç basamakla çıkılan giriş sağanlığındaki kapısını şifreyi tuşlayarak açıyor ve bana da bir anahtar vereceği için şifreyi ezberlememi istiyor. Başlangıçta epey büyük olan evin sonradan ikiye bölündüğünü anlatıyor. Giriş holündeki öteki kapı yanda oturan Pakistanlı genç bir çifte ait. Semt son yıllarda daha çok göçmenlerin oturduğu bir yer olmuş. Buranın eski sakinleri kent zenginleştikçe daha özel yerlere, lüks semtlerde yapılan yeni ve modern evlere taşınmışlar. Bir zamanlar her birinde tek bir ailenin oturduğu evlerin çoğu da ekonomik kaygılarla değişik biçimlerde bölünmüş. Genişçe bir hole giriyoruz. Sağda yukarı kata çıkan ahşap bir merdiven var. Yol çantamı merdivenin dibine bırakıyor, pardesümü alıp asıyor. Dışarıya bakan geniş bir penceresi olan salon, mutfaktan büyükçe ahşap bir masayla ayrılmış. Camlardan bahçe, çitler ve ötesinde kilisenin bulunduğu alanın bir bölümü görünüyor. Yaprak dökmeyen bitkilerin iri yapraklarıyla sınırlanmış çakıl taşı döşeli giriş yolu, hafifçe atıştırmaya başlayan yağmur altında yaldızlanıyor. Dışarıda hava iyice alçalmış ve arduvaz yeşiline dönüşmüş. İçerisi alçak lambalardan yayılan yumuşak bir ışık, birkaç saksı bitkisi ve ancak belli bir ilgiyle duyulabilen müzikle rahatlatıcı. Sonradan onun evden uzun ayrılışlar dışında radyoyu hiç kapatmadığını öğreneceğim. Birinin kıyısında sarman bir kedinin uyumakta olduğu karşı karşıya konmuş iki kanepe ve bir orta sehpayla müzik seti ve televizyonun bulunduğu dolap dışında eşya yok salonda. En görünür duvarda, sade bir çerçeve içinde Van Gogh'un Irisler tablosunun büyükçe bir tıpkı basımı asılı. Kanepeye oturup kediyi kucağıma alıyorum. Hayvan uysallıkla razı oluyor okşanmaya ve dizlerime kıvrılıp uykusunu sürdürüyor. Onun dişi çok yaşlı ve adının Tombul olduğunu söylüyor Sina. Mutfak derli toplu sayılır. Ama masanın üstünde akşamdan kalma bir şarap bardağı var ve dikkatli bakınca evinin içinin de kirli fincanlarla dolu olduğu görülüyor. Kahve içiyoruz birlikte. Dışarıdan birisinin rastgele diye tanımlayacağı biçimde konuşuyoruz. Ahşap jalüziler açık ve mekan pek geniş olmamasına rağmen ortam ferah. Biraz dinlenmek ister miyim? Hayır. Sabah çok erken kalktım. Uzun sayılacak bir yolculuk yaptım ama yorgunluk duymuyorum. İçimdeki en kesin duygu belirsizlik ve bu beni uyanık tutuyor. Boşalan bardağıma yeniden kahve dolduruyor. Kahve kabını sehpaya bırakarak kanepenin öbür ucuna oturuyor. Kokusunu duyuyorum yeniden. Pamuklu kumaş, ot ve ten karışımı, kösnül, sıcak bir koku. Başım dönüyor. Gözlerimi kaçırıp irislere bakıyorum ve kendimden sıkılıyorum. Sana odanı göstereyim. Sonra galeriye gideriz. Ne olup bittiğini bir görelim. Bedenim gevşeyip açılıyor. Kendimi dipdiri hissediyorum. Ne zamandır bu hoşluğu yaşamadım. Bu isteği, sıcaklığı. İçimde uykuya dalmış bir şey uyanıyor. Uyandıran o. Bu adamı nereden tanıyorum? Neden bu kadar bildik geliyor bana? En karmaşık, en bulanık rüyalarımda karşılaşmış olabilirim onunla. Bir belediye otobüsünde çırılçıplak, utanç içinde yol alırken o yanımdaki koltukta oturuyordu. Freni tutmayan bir arabayla yokuş aşağı gidiyordum da önüme çıkmıştı aniden. Acı çeken ruhumun bedenimi benden kovmaya çalıştığı anlarda çok özlediğim biriydi belki de. Çatı katına çıkıyoruz. Merdiven sahanlığı dar bir koridorla sonlanıyor ve buraya açılan kapıdan çatı eğiminin en yüksek yerindeki pencereden ışık alan bir odaya giriyoruz. İçeride tek kişilik yatak, bir komodin, pencere önünde küçük bir masa ve kapağında eski bir ayna olan tek gözlü, beyaza boyalı giysi dolabı var. duşu ve lavabosu bulunan küçük banyo ise odanın içindeki bölmede. Çarşafların temiz olduğunu söylüyor. Sürekli sıcak su da bulunuyor. Ona televizyon ve minibar olmadığı için burada kalamayacağımı söylüyorum. Gülüyor ve kapıdan çıkarken hızla dönüp bütünüyle kabul görmüş olduğumu hissettiren bir bakışla hafifçe omzuma dokunuyor. Onun ele avuca sığmaz sevimli bir çocuk olduğu düşüncesi geçiyor içimden o an. Evden çıkmadan önce üstümü değiştiriyorum ve Deniz'i arayarak geldiğimi haber veriyorum. İstanbul'a dönmeden önce onlara uğramaya, bir hafta kalmaya söz verdim. Hayır, durumda değişiklik yok. Burada 3-4 gün kaldıktan sonra trenle Frankfurt'a geleceğim. Oradan da İstanbul'a uçacağım. Biletim hazır.